Ayrım 19.
Sayfa 237. Değerli arkadaşlarım, bu yakışmaz. Bu hiçbirimize, aramızda mevcut olan ilişkiye yakışmaz. Bu hükümete yakışmaz. Bu hiçbir bürokrata yakışmaz. Sayın Bakan'a da, bürokratlara da, AKP grubundaki arkadaşlarım, bunu eğer bilerek imzalamışlarsa, bizi uyarmamışlarsa onlara da yakışmaz. Böylesi bir yanlışlık olmuştur. Burada oradan 3 kuruş vergi alalım, buradan 5 kuruş vergi alalım diye didinirken, birkaç firmaya trilyonlarca liralık indirim yapmak, avantaj sağlamak, yazılmış raporları yok saymak doğrusu kabul edilebilir bir anlayış değildir. Bu anlayıştan dönmemiz lazım. Ben bu önergemi hazırlarken bu konunun uzmanlarıyla konuştum. Henüz Cumhurbaşkanı onaylamamış olmasına rağmen meclisimizin aldığı bir karar olduğu için, kanun niteliğine büründüğü için bu konuda bir değişiklik yapılabileceğini söylediler. Usul yönünden bir sorun yok, sorun esas yönünden. Eğer bilmeyerek bizim grubumuzun, yine bilmeyerek iktidar partisine mensup pek çok milletvekilinin alet olduğu bu yanlışlığı el birliğiyle düzeltmezsek, inanmanızı isterim ki bundan sonra hiçbir konuda birbirimize güvenemeyiz. Hiçbir konuda birimizin ak dediğine başkası ak diyemez. Oysa elbette kavgamız da olacak, mücadelemiz de olacak, farklı da düşüneceğiz. Siyaset yapıyoruz ama bir ahlaki baz var ki orada farklılığımız olmayacak, hep beraber yapacağız. Burada çok büyük bir yanlış yaptırılmıştır. Ben şahsen burada imzası olan milletvekili olarak gerekçesi belli, düzenlemesi belli, amacımız belli. Bunun dışındaki 30 günlük ibadesi 20 güne indirilmiştir diyerek belli gruplara, belli insanlara avantaj sağlanmasını, ayrıcalık tanınmasını, kendimi aldatılmış hissediyorum ve arkadaşlarıma da böylesine oy vermeleri yönünde telkinde bulunan birisi olarak arkadaşlarımı da aldatmış konumuna düştüm. Ömrümde hiçbir zaman böylesine aldatılmamıştım. Hiçbir zaman böylesine yanlışa alet olmamıştım. Bu yanlıştan dönmek fazilettir. Bu yanlıştan tüm meclisin elini vicdanına koyarak dönmesini bekliyorum. Sayın Bakanımız televizyonlarda da konuştu. Diyor ki, bazı milletvekilleri geldiler bize, dediler ki işte bazı inceleme elemanları maksatlı raporlar yazıyorlar. Alelacele içerisinde şöyle böyle şeyler olan raporlar yazıyorlar ve buna dayalı olarak fazladan vergi alınıyor. Değerli arkadaşlarım, hepimiz inceleme elemanlığı yaptık. Burada pek çok arkadaşımız yaptı. İnceleme elemanının raporu nihai belge değildir. İdare buna ister itibar eder, ister itibar etmez. Sayın Nurettin Canikli burada, Sayın Akif Hamza Çebi burada. Geçmişte pek çok yanlış rapor yazılmıştır. Ama yanlış olduğu biliniyorsa buna itibar edilmez. Eğer bilmiyorum, hiç kimseyle alıp veremeyeceğim de yok. Ama İGDAŞ yetkililerin açıklaması var. Diyorlar ki biz yazılan raporları doğru bulduk, bunun vergisini kuruşuna kadar ödedik. Albayraklar için de böyle bir rapor var mıdır, yok mudur onu da bilmem. Ama numaralarıyla basında, Milliyet gazetesinde yer aldığına göre böyle bir rapor olduğuna eminim. İnanıyorum ki Türkiye'de iş yapmak isteyen, büyük iş yapmak isteyen hiçbir firma böylesine bir himayeyle, böylesine bir kıyak tasarrufla 3 kuruş para kazanmak istemez. Bunun o firmaların istediği olduğunu zannetmiyorum. O firmalara yaranma amacının ötesinde bir şey yoktur. Ben buna inanıyorum. Bu yanlışlığı, bu çok vahim yanlışlığı geliniz kısa yoldan geri çevirelim. Şimdi bu görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının içinde 40 ambar bir kanun, sosyal sigortalarla ilgili konudan tutunuz, kurumlar vergisine, vergi usulü, harçlara kadar her şeyi düzenliyoruz. Kaldırdığımız hükümler de var, tekrar yürürlüğe koyduğumuz hükümler de var. Hukuki hiçbir engel yoktur, anayasaya aykırı olarak burada, bilmeden hepimizin aldanarak, hepimizin yanılarak kabul ettiğimiz o iki maddeli kanunu geliniz iptal edelim. Yanlışından dönelim ama elbette doğuda az gelişmiş yörelerde çalışan mükelleflerimizi himaye etmeye, onların hakkını korumaya devam edelim. Bizim doğudaki insanlarımıza bir kolaylık sağlayalım derken 3-5 firmayı himaye eder duruma gelmiş olmamızdan büyük üzüntü duyuyorum. Bu yanlıştan mutlaka ve mutlaka dönmenizi bekliyorum. Hep birlikte bu yanlışı düzeltelim. Eğer bu yanlıştan dönmezsek benim insan ilişkisi hakkındaki tavrım çok değişik olacak. Arkadaşlarımın da değişik olacak. Ve bundan sonra da birbirimizin yüzüne bakamayacağız. Bu düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Takdir sizin. Yanlıştan dönmek, yanlışı düzeltmek hepimizin elindedir. Hepinize saygılar sunuyorum. Cumhurbaşkanı vetosu, belli gruplar kurtarılıyor. Ancak yasanın iptalini sağlamak mümkün olmadı. İptal için Cumhurbaşkanı'nın kararı beklenecekti ve çok gecikmeden 10 Nisan günü beklenen veto çıktı. 4 Nisan'da çıkan yasa en hızlı veto edilen kanun özelliğini de taşırken, Cumhurbaşkanı'nın gerekçesinde de iktidarın belli grupları kolladığı belirtiliyordu. Cumhurbaşkanı'nın veto gerekçesine şunlar dile getirildi. 4811 sayılı yasa 27 Şubat 2003 günlü resmi gazetede yayımlanmış ve yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir. Buna göre yasanın 10. maddesinin 4. fıkrasında sözü edilen süre 31 Mart 2003 gününde sona ermiştir. Bir başka anlatımla yasanın 10. maddesi uyarınca matrah arttırımında bulunan gelir ve kurumlar vergisi yükümleri hakkında daha önce başlatılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine göre tarhihat yapılabilmesi için bu inceleme ve işlemlere ilişkin rapor ve kararların 31 Mart 2003 gününe kadar vergi dairesi kayıtlarına girmiş olması gerekmektedir. İncelenen yasanın 2. maddesiyle yapılan değişiklikle vergi incelemelerinin bitiş günü 31 Mart 2003'ten 20 Mart 2003'e çekilmektedir. Ayrıca incelenen yasanın 3. maddesinde de bu değişikliğin vergi barışı yasasının yayımlandığı gün olan 27 Şubat 2003'ten geçerli olarak yayım gününde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. İncelenen yasanın 2. maddesiyle yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesi durumunda vergi barışı yasasına göre 31 Mart 2003 gününe kadar vergi dairesi kayıtlarına giren vergi inceleme raporları ile takdir komisyonları raporları üzerinden işlem yapılacakken bu süre 20 Mart 2003 gününe çekilerek 21 Mart 2003-31 Mart 2003 günlerinde vergi dairesi kayıtlarına giren rapor ve kararlar geçersiz sayılacaktır. Böylece aklarında yapılan vergi incelemesi ya da takdir işlemleri 21-31 Mart 2003 günlerinde sonuçlanan ve bu sonuca göre noksan bildirimde bulundukları ortaya çıkan vergi yükümlüleri rapor ve kararlardaki vergi farklarını ödemekten kurtarılmaktadır. Yapılan düzenlemede özellikle 20 Mart gününü seçilmiş olması, vergi inceleme raporları ya da takdir komisyonu kararları 21-31 Mart 2003 günlerinde vergi dairesi kayıtlarına giren belli vergi yükümlülerini korumak ve bunların söz konusu rapor ya da kararlardan olumsuz etkilenmelerini önlemek amacıyla değişiklik yapıldığında kuşkuya yer bırakmamaktadır. Vergi barışı yasasının yürürlüğe girmesinin üzerinden henüz 35 gün geçmişken böyle bir değişikliğin kabul edilmesinin haklı bir nedeni bulunmamaktadır. Nitekim yasanın gerekçesinde de bu değişikliğe ilişkin bir nedene yer verilmemiştir. Kuşkusuz bir yasanın uygulanması aşamasında ortaya çıkan boşluk ya da aksaklıkların giderilmesi için yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden çok kısa bir süre geçse de yeni bir yasal düzenleme yapılması hukukun gereğidir. Ancak ortada böyle bir hukuksal gereklilik yokken kimi vergi yükümlülerini salt vergi inceleme raporu ya da takdir komisyon kararında belirtilen ek vergiden kurtarmak için yapılan düzenleme hukuksal temelden yoksun bulunmakta ve kamu yararı amacıyla bağdaşmamaktadır. Vergi inceleme süresinin öngörülen süre dolduktan ve vergi bildirimlerinde yer verilen matrahlardaki düşüklük somut biçimde saptandıktan sonra geriye dönük olarak ve kimi kişi ya da kuruluşların daha az vergi ödemelerine olanak sağlayacak biçimde kısaltılması, yapılan düzenlemenin kamu yararıyla ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını açıkça ortaya koymakta, devlete güven duygusunu zedelemektedir. Ayrıca yapılan değişiklik vergi barışı yasasının amacıyla da çelişmektedir. Vergi barışı yasasının amacı vergi gelirleri tahsilatını artırarak hazinenin nakit gereksiniminin karşılanmasıdır. İncelenen yasayla öngörülen vergi inceleme süresinin kısaltılması gelir azaltıcı sonucu nedeniyle vergi barışı yasasının bu amacıyla bağdaşmamaktadır. Bakandan gözü yaşlı gönül alma ziyareti. Cumhurbaşkanı vetosuyla TBMM'yi büyük bir skandaldan ve maliyeyi trilyonlarca liralık vergi kaybından korurken, Maliye Bakanı'nın bir kesime daha kendisini affettirmesi gerekiyordu. Hesap uzmanları. Çünkü yazdıkları raporlara içine şey katılmış diyerek inanılmaz bir tepki alan Bakan Kemal Unakıda'nın Hesap Uzmanları Vakfı'ndan çıkarılması bile tartışıldı. Bakana ulaştırılan tepkiler üzerine İstanbul'da bulunan Hesap Uzmanları Grup Başkanlığı'na özel bir ziyaret düzenlendi. Orhan Aslıtürk'ün kurduğu, adına hayali ihracat gerçekleştirdiği şirketlerden Albaraka ile ilgili soruşturma kapsamında ifade vermeye gelmesi sayılmazsa bu Kemal Unakıda'nın Hesap Uzmanları Kurulu'ndaki eski meslektaşlarıyla ilk buluşmasıydı. Maliye Bakanlarının özel günler dışında İstanbul grubuna geldiği pek görülmezdi. Tarihinde birkaç kez bakan ağırlayan grupta olağan dışı ziyaretler ilgi konusu olmuştur. Genelde hesap uzmanlarına karşı argo bir deyimle yanlış yapan bakanlar, gruptaki en kıdemli üstadın okuduğu tepki dolu bildiri ile uğurlanırdı. Şimdi sıra Kemal Unakıdan'a gelmişti. Allah sizi de bakan yapsın. İstanbul Karaköy'de 11 Nisan günü düzenlenen toplantıya zaman bulabilen tüm hesap uzmanları katıldı. Kemal Unakıdan gençler ve tecrübeli uzmanların bulunduğu salona Müsteşar H. Basri Aktan ve Gelirler Genel Müdür Vekili Osman Arıoğlu eşliğinde girdiğinde herkesin nabzını yakalamayı umuyordu. Hepinizin elini sıkmak istiyorum ama nasıl yapacağız diye söze başladı. Kamuoyunda gururlarını rencide ettiği denetim elemanlarının önünde geçmişi hatırlayan un akıtan salondan duygusal fırtına estirdi. Kendisinin de bu ocaktan yetiştiğini, hesap uzmanlarına kendisinin değil kimsenin laf söylemesine müsaade etmeyeceğini ifade ederken mendiliyle de gözyaşlarını siliyordu. Biraz sonra şakalar yapmaya çalıştığı toplantıda önce kendisinin üstünde başbakanın olduğunu ve her şeyin başbakanın bilgisi dahilinde olduğunu belirttikten sonra bakan olmanın da bazı gerekleri bulunduğunu ve bazı konuların böyle anlaşılmasının zaruri olduğunu belirtti. Ve böyle anlaşılmayacaksa Allah sizi de bakan yapsın dedi. Maliye Bakanı hesap uzmanları kuruluna verdiği önemi vurgulamak için öyle çarpıcı bir örnek verdi ki salonda bulunanların ağzı açık kaldı. Un akıtan eşi Ahsen Hanım'la evlenmeden üstadlarının onayını almak için onu tanıştırdığını söyleyiverdi. Böyle bir söz gerçekten de herkesin gönlünü almayı başarmıştı. Elbette un akıtanın ilkokul aşkı olan bir kişiyle evlenmek için üstadlarından izin alması gerekmiyordu. Bu sözler olsa olsa Kemal un akıtanın pratik zekasının çarpıcı bir örneği olarak değerlendirilebilirdi. Olay doğruydu. Kemal Unak'ın eşi Ahsen Hanım'ı üstadlarının olduğu bir toplantıya götürmüştü. Ama bakın bunun nedenini Hesap Uzmanları Kurulu'nun bir yayını olan Vergi Dünyası dergisine nasıl anlatmıştı. Soru: Sayın Bakanım, hesap uzmanlığı yaptığınız dönemde unutamadığınız bir hatıranızı bizimle paylaşmak ister misiniz? Unak'tan: Unutamadığım anılarım tabii var. Şöyle ki biz evleneceğiz hanımla tanıştık, işte mesleğimizi anlatmaya çalışıyoruz. O da hukuk fakültesi mezunu. Onun gözünde avukatlık veyahut hukuk dalında bir bilimsel çalışma yapmak var. Biz de kendimizi maliyeci olarak, hesap uzmanı olarak tanıtmaya çalışıyoruz. Sonra ne kadar kendisine hesap uzmanlığını anlattıysam herhalde pek fazla başarılı olamadım. Bir gün hesap uzmanları gecesi düzenlendi. Ben de dedim ki hanıma, hesap uzmanları gecesi var, oraya birlikte gidelim. Hem bizim camiayı daha iyi tanımış olursun hem de iyi bir gece geçirmiş oluruz dedim. O da memnun oldu ve geceye birlikte gittik. Orada üstadlarımızı gördü. Bizim promosyon arkadaşlarımızı gördü. Gecedeki hesap uzmanlarının eğlencelerinin ne kadar asil ve nezih bir ortamda geçtiğini, kendilerinin de çok değerli kimseler olduğunu çok yakından görünce, şimdi anladım ben hesap uzmanlarının ne kadar kıymetli kimseler olduğunu dedi. O gecenin evlenmemize bile katkısı oldu. Daha ne olacak, nasıl unuturum ben o günleri? Benzetilen bakan. Bakan un akıtan karşısında sessiz duran hesap uzmanlarının kendisine yönelik bir tepkisi olacağını biliyordu. Hatta bir zamanlar kendilerini ziyarete gelen bir bakanı, nasıl benzetmiştik o bakanı, neydi onun adı diye yanındakilere sordu. Ardından hesap uzmanlarının laflarını hiçbir yerde sakınmadıklarından söz etti. Un akıtanın adını hatırlayamadığı bakanın ismi Ferit Melen hükümetinin maliye bakanı Sait Naci Ergin'di. Ergin 1972 yılının başlarında hesap uzmanları kurulunu ziyaret etmiş ve nazik bir üslupla süren konuşmalar birden sertleşmeye başlamıştı. Salonda Ahmet Bayrak adlı hesap uzmanı vardı. Bayrak 27 Mayıs ihtilali sırasında Yassıada'da Demokrat Partililerin ifadesini alan dışarıdan görevlendirilen sorgu savcılarından biriydi. Ahmet Bayrak'ın ifadesini aldığı kişilerden birisi de kürsüde bakan olarak konuşma yapan Sait Naci Ergin'di. Yıllar geçmiş Ahmet Bayrak hesap uzmanı, ifadesini aldığı kişi ise bakan koltuğuna oturmuştu. İşte bu atmosfer içinde bakanın konuşması başladığı nazik üslupla devam etmedi ve tartışmalar üzerine Maliye Bakanı hesap uzmanlarına tehditkar bir tonda ''O zaman ben de sizden vazgeçerim'' dedi. Sözünü sakınmayan Ahmet Bayrak ayağa kalkarak ''Siz bizden vazgeçerseniz biz de sizden vazgeçeriz'' diyerek bakana cevabı verdi. Hesap uzmanları kuruluna gireli henüz 2 yıl olmuş genç Kemal Unak'tan da arkadaşlarıyla birlikte olayın şahidi olmuştu. Aradan tam 30 yıl geçmiş, o gün salonda olan Unak'tan şimdi bakan olarak uzmanların karşısına oturmuştu. Başına gelecekleri tahmin eden Kemal Unak'tan'ın yüzüne karşı en yaşlı hesap uzmanı tarafından bakanı uyaran sert bir metin okundu. Sessizce konuşmayı dinleyen Unak'tan, ''Ben hesap uzmanları laflarını sakınmazlar demedim mi? Helal olsun size.'' diyerek toplantıdan ayrıldı. Konuşma süresince yüzü asılan bakan ayrılırken yine gülüyordu. Ancak müsteşar ve genel müdür vekilinin her nedense yüzleri çok asıktı. Müsteşar aktan tavana bakarken genel müdür vekili Arıoğlu önündeki sandalyenin ayağına bakıyordu. Belki de kendileri de hesap uzmanı olan iki bürokrat bakanın bu kadar sert ağırlanacağını beklemiyorlardı. Milliyet gazetesinin o dönemdeki genel yayın yönetmeni Mehmet Y. Yılmaz ise tabloyu 29 Nisan 2003 tarihli yazısında ''Kişiye özel kanun çıkarıldığına inanmak istemiyorum'' başlığıyla şöyle özetliyordu. Böylesini daha önce hiç görmemiştik. Meclisten kanun çıkararak devletin denetim elemanlarının yazdıkları raporların geçersiz hale getirilmesi. Devletin denetim elemanlarının yazdıkları raporların dikkate alınmaması elbette ilk kez rastlanan bir olay değil ülkemizde. Raporları sümen altında bekletmek, savcılıklara iletmemek, rapor yazım aşamasındayken müfettişlere başka acil işler vermek gibi bir sürü geçerli yöntem biliyorduk. Ama bu ilk kez oluyor, kanun çıkararak bazı raporlar geçersiz sayılıyor. Vergi barışı gibi güzel bir isim altında yapılan yasal düzenleme, vergi daireleriyle sorunları olan mükelleflere iyi bir olanak sağladı. 27 Şubat 2003 tarihli bu kanunda vergi mükelleflerine 1998'den 2001 yılına kadar yaptıkları vergi beyanlarında bir matrah artışı yaptıkları takdirde söz konusu dönemlerle ilgili olarak vergi incelemesi yapılamayacağı esası getirildi. Sürmekte olan denetimler için de bir aylık bir süre kondu. Bu süre içinde rapora bağlanan ve matrahlarında fark görülen mükellefler ek bir vergi ödeyecekti. Raporlar bu süre içinde yazılmamışsa herhangi bir işlem yapılmayacaktı. Şimdi bu konuşmadan nasıl bir sonuç çıkarmalıyız? Varabildiğim en hafif yargı şu, Maliye Bakanı ve Bakanlığın üst yapısı hesap uzmanlarının haksız raporlar düzenleyebildiğini düşünüyor. AKP teşkilatı da bu konuda bakana jurnaller gönderiyor. Hesap uzmanları kurulu bu ülkenin ciddi kurumlarından biridir. Herkes hesap uzmanı olamaz. Çok ciddi bir giriş sınavı kazanmanız, yardımcılık döneminde başarılı olmanız, sonra uzmanlık sınavını da kazanmanız gerekir. Bu süre içinde deneyimli uzmanların gözetiminde çalışırsınız. Üstatlardan kanunların inceliklerini, denetimlerin nasıl yapılması gerektiğini öğrenirsiniz. Bu ülkenin adı dedikodulara en az karışan kurumlarından birisidir hesap uzmanları kurulu. Ve bence bağlı olduğu bakan tarafından böylesine bir duruma düşürülmemesi gereken, korunması gereken bir kurumdur. Yeri geldiğinde bu devletin bütün olumsuzluklara rağmen hala ayakta kalabiliyor olmasıyla övünebiliyorsak, bu ülkenin ciddi kurumlarının yıkılmamakla direnmesiyle mümkün olmuştur. Şerefsizler atışması. Yolsuzluk, kamu gücünün yetkisini şahıs veya grup çıkarı için kullanılması olarak tanımlanır. Peki TBMM'den belli gruplar kollanmak amacıyla yasa çıkartılması yolsuzluktan başka ne gibi bir anlam taşımaktadır? Bu kanun yasa gücünün ne gibi çıkarlar için kullanılabileceğinin örneği olarak hiç unutulmayacaktır. İktidarı bu yanlıştan yasanın yeniden plan ve bütçe komisyonunda ele alınması döndürebildi. Kalkınmada öncelikli yörelerdeki illerde matrah artış oranının indirilmesi konusundaki yasa maddesine ne AKP ne de CHP'nin bir itirazı yoktu. 16 Nisan'daki Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına bu havada başlandı. Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan masasında oturuyor, CHP'li milletvekilleri ise kandırılmış olmanın verdiği hırsla neredeyse burunlarından soluyorlardı. Sonunda yapılan hata iktidar tarafından da anlaşıldı ve CHP ile birlikte verilen değişiklik maddesiyle al bayrakları kurtarma maddesi olarak bilinen ikinci madde kanun metninden çıkarıldı. Hafızalarda ise Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan ile CHP'li milletvekilleri arasında aşağıdaki diyalog kaldı. Yasanın çıkışında aldatıldığını söyleyen Ali Topuz'a Bakan Unakı'dan, "Teklifi milletvekilleri hazırlamış, imzalamış, meclis kabul etmiş. Fazla duygusalsınız. Hırsız polis oyunu gibi müsebbib aramayı anlamıyorum." diyerek karşılık verirken konuşma şöyle devam ediyordu. CHP'li Ali Topuz bağırarak, "Bizi kim aldattı, güvenimizi kim istismar etti?" Bakan Kemal Unakı'dan, "Kaç yıllık politikacısın, bu fırtına koparılacak bir konu değil." Ali Topuz, "Bir tane cesur, haysiyetli adam yok mu, ben yazdım demiyor." Kemal Unakı'dan, "Haysiyetli ne demek?" Ali Topuz, "Bunu yazan kimse hepimizi istismar etti." Kemal Unakı'dan, "Okuduğunu anlamıyor, okuman yok mu, okusaydın." Ali Topuz, "Güvenimizi istismar ettiniz." AKP'li Altan Karapaşaoğlu, "Haysiyetsiz, şerefsiz filan demeyin, dağıtırım burayı." Ali Topuz, "Bu yanlışı bize yaptıran şerefsizdir." Allah'lık değil, ahretlik CHP. Basının önemli kalemleri bu kez hem AKP'nin girişimini hem de CHP'yi topa tuttular. Bunlardan birisi de Milliyet yazarı Hasan Pulur'du. Pulur 12 Nisan 2003 tarihinde Milliyet gazetesindeki Olaylar ve İnsanlar adlı köşesinde AKP yanında CHP'yi de şu başlıkla eleştiriyordu. Allah'lık değil, ahretlik CHP. Kimin için çıkartılıyor bu af? AKP kadrolarına, AKP Genel Başkanı'na ve bizzat Maliye Bakanı ilişkisi olan şirketlerin ödemeden kaçındıkları vergilerin affı. Özeti bu. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın gerekçesi de pek şirin. Biraz şey katılmış raporları ciddiye almayalım dedik. O biraz diye ölçü verdiğiniz şey nedir acaba? Kim katmıştır o şeyleri raporlara? Bir Maliye Bakanı maliyenin en değerli kurumu olan hesap uzmanlarını bu kadar hafife alır, bu kadar şüphe uyandıracak biçimde konuşursa bundan sonra olacakları düşünün. Peki bu kanun nerede görüşüldü, kanunlaştı? Cahilin zoruna bak diyebilirsiniz. Elbette meclisten geçti. Peki bu mecliste an nişanlı muhalefet partisi CHP'nin milletvekili yok muydu? Olmaz olur mu? Ne yapmışlar? Meclis tutanakları ortada. Oturumu yöneten başkan vekili 4 maddeli kanunu madde madde okutmuş. Teker teker sormuş. Kimse sözü istememiş, kabul edilmiş. Arkadan kanunun tümünü oylatmış, yine kimse sesini çıkarmamış, kabul edilmiş. Yani CHP'liler de kuzu kuzu oy vermişler. Takke düşüp kel görününce de başlamışlar feryada. Bize teklifi göstermediler, inanıp imzaladık, meğer bizi aldatmışlar. Bizi kullandıkları ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanının veto etmesini bekliyoruz, Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Metin Toker'in ruhu şad olsun. Eski CHP için Allah'lık derdi. Bunlar Allah'lık benzetmesini de aşıp ahiretlik oldular. Hadi diyelim önergeyi imzalarken uyuyordunuz, yuttunuz. Ya mecliste ne yaptınız? Maddeler tek tek okunurken neredeydiniz? Gaflet uykusunda iktidar rüyası mı görüyordunuz? Şimdi özür diliyorlar. İncili Çavuş'un meşhur fıkrası vardır. Padişah öyle bir şey yap ki özrün kabahatinden büyük olsun demiş. Padişah merdivenden çıkarken İncili Çavuş yaklaşmış, arkasına el atmış. Padişah hırsla dönünce özür dilemiş. Affedersiniz padişahım, özür dilerim. Sizi valide sultan sandım. Bunlarınki de o hesap. Albaraka'da aftan yararlandı. Naylon fatura kullanımı düzenlemesi ve hayali ihracat olayıyla birlikte anılan Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan her defasında kendisini savunurken hesap uzmanları kurulunun raporlarının yanlışlığına ve mahkemelerde beraat etmesine vurgu yaptığı dikkat çekiyordu. Olay çok boyutlu olduğu için kafalar kolayca karışıyordu. Çünkü 1995 ve 1998 yılları arasında 4 yıl için ayrı ayrı vergi raporları ve vergi kaçakçılığı raporları bulunuyordu. Her yıl için ayrı ayrı davalar açılırken, vergi kaçakçılığı davası ile vergi davaları ayrı ayrı yürüyordu. İşin ilginç yanı bunlardan bazıları Kemal Unakıtan'ın yönetim kurulu üyeliği yaptığı Albaraka aleyhine, bazıları da aleyhine sonuçlanıyordu. Olayın doğrusu şöyledir. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın hayali ihracatın gerçekleştiği iddia edilen 1995 ve 1998 yılları dönemde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı Albaraka Türk, vergi affının getirdiği olanaklardan diğer şirketler gibi yararlanmıştır. Albaraka tarafından 4811 sayılı vergi barışı veya affı yasasının 3. maddesinden yararlanmak için ödeme talep edilmiştir. Yapılan incelemelere göre hesap edilen vergi aslı ile uygulanan kaçakçılık cezaları şöyledir. Yıllar 1995 ödenmesi gereken vergi aslı 371 milyar TL. Ödenmesi gereken kaçakçılık cezası 1 trilyon 113 milyar TL. 1996 ödenmesi gereken vergi aslı 610 milyar TL. Ödenmesi gereken kaçakçılık cezası 1 trilyon 830 milyar TL. 1997 ödenmesi gereken vergi aslı 974 milyar TL. Ödenmesi gereken kaçakçılık cezası 2 trilyon 923 milyar TL. 1998 ödenmesi gereken vergi aslı 1 trilyon 773 milyar TL, ödenmesi gereken kaçakçılık cezası 5 trilyon 320 milyar TL. Toplam ödenmesi gereken vergi aslı 3 trilyon 728 milyar TL, ödenmesi gereken kaçakçılık cezası 11 trilyon 184 milyar TL. Yani Albaraka Türk'ün vergi affı çıkmasaydı ödemesi gereken tutar 3.7 trilyon artı 11.1 trilyon liraydı. Buna ayrıca aylık %7 gecikme faizi karşılığı hesaplanan 15 trilyon lira da eklendiğinde tutar 30 trilyona çıkıyordu. Peki Albaraka Türk vergi affından yararlanarak ne ödedi? 1995 yılı için 260 milyar TL, 1996 yılı için 122 milyar TL, 1997 yılı için 487 milyar TL, 1998 yılı için de 355 milyar TL olmak üzere toplam 1 trilyon 224 milyar lira vergi ödedi. Bir olay, iki karar. Bir de yargı kararlarına bakalım. Albaraka Türk yönetimi 4 yıl içinde düzenlenen raporlara mahkemede itiraz etti.